Ayrım 21. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 235. Herkes otursun. Adamlar uykulu gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Sesler bir yankı gibi tekrarlıyor. Çök! Herkes otursun. Herkes oturuyor. Kalabalık dalgalanıyor, çöküyor. Haykırış başların üstünde anaforlanıyor. Avlunun bir ucundan öbür ucuna koşuyor. Karşıda duvara çarpıyor ve sırlı bir değişimle ters dönerek geri geliyor. Herkes kalksın. Ayakta bekleyin. Emir bekleyin. Çavuş Brunet diye şaşkın gözleriyle bakıyor. Karşıda avlunun öbür ucunda bir rakibi var demek. Adamlar irkiliyor. Yerden torbalarını toplayarak kalkıyorlar. Korkmuş gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Ama çoğu kalkmamıştır. Kalkanlar da ağır ağır tekrar yere çöküyor, oturuyorlar. Çavuş eserini yavan bir gülümsemeyle seyrediyor. Bir komut vermeye bakar, diyor. Burne ona bakıyor birden. Oturun çavuş, diyor. Çavuş gözlerini kırpıştırıyor. Burne tekrar oturun diye emrediyor. Çök emri verildi. Çavuş tereddüt ediyor. Sonra Lambert'la Maul'un arasında yere kayıyor. Kollarıyla dizlerini kucaklıyor. Burne'ye aşağıdan yukarı doğru ağzı açık bakıyor. Burne anlatıyor. Ben ayakta kalıyorum. Başçavuşum ben. Burne oturmak istemiyor. Topuklarından kalçalarına kramplar dolaşıyor ama oturmak istemiyor. Binlerce sırt görüyor şimdi. Kımıldayan enseler, tuhaf hareketlerle sallanan omuzlar görüyor. Bu kalabalığın tuhaf tikleri var. Kalabalığın korkmuş bir yürek gibi attığını görüyor. Heyecansız, zevksiz, işte ham madde bu diye düşünüyor. Adamlar katılaşmış bekliyorlar, açlıklarını unutmuşlar gibi. Sıcak midelerini yakmış olmalı, korkuyor ve bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Bir komut bekliyorlar. Bir felaket bekliyorlar ya da geceyi bekliyorlar yalnızca. Onları kendilerinden kurtaracak, uzaklaştıracak herhangi bir şey. Şişman bir asker soluk yüzünü kaldırarak soruyor. Bu kuleler neden boş? Nöbetçiler nerede? Bir an bekliyor, güneş gözlerini dolduruyor, sonunda omuz silkiyor, hayal kırıklığıyla hırçın bir sesle, onlar da bizden beter anlaşılan, diyor. Herkes kendi dalgasında, işe güce bakan yok. Tek başına ayakta, Brunet kafalara bakıyor, düşünüyor. Yoldaşlar bu kalabalığın içinde saman yığında kaybolmuş iğneler gibi, onları bulup çıkarmak çok zaman ister. Gökte simsiyah uçağa bakıyor, sonra gözlerini indiriyor. Başını çeviriyor. Sağında ayakta duran upuzun bir adam görüyor. Bir onbaşı bu. Sigara içiyor. Uçak korkunç bir gürültüyle geçiyor. Kalabalık bir dev madalyon gibi ters dönüyor bir anda. Simsiyahtan bembeyaza dönüyor. Çiçekleniyor. Haşin ve simsiyah başlar yerine binlerce ve binlerce kamelya, iri parlak kamelya açılıyor. Gözlükler parlıyor. Çiçekler arasında cam parçaları. Onbaşı kımıldamamıştır. Geniş omuzlarını kamburlaştırarak yere ayaklarının ucuna bakıyor. Bu ne onun tıraş olmuş olduğunu çocuksu bir mutlulukla fark ediyor. Onbaşı dönüyor. O da Brunet'e bakıyor. İri yorgun gözleri var. Burnu yassı olmasa güzel sayılacak bir yüz bu. Brunet bu yüzü bir yerden tanıyorum ben diye düşünüyor ama nereden? Anımsamıyor. Hiçbir şey anımsamıyor artık. O kadar çok yüz görmüş ki. Vazgeçiyor düşünmekten. Hiç önemi yok bunun. Zaten adam da onu tanımış görünmüyor. Burne birden hey diye bağırıyor. Adam başını kaldırıyor. Ha? Burne sıkılıyor. Adama seslenmeyi hiç istememiştir ama adam ayakta duruyor. Temiz tıraş olmuş. Burne isteme isteme buraya gel istersen diyor. Ayakta durmak istersen şu duvara dayanabilirsin. Adam eğiliyor, yerden torbasını alıyor, oturanların üzerinden atlayarak Brunet'in yanına geliyor. Uzun, iri yapılı bir adam. Merhaba, diyor. Merhaba, diyor Brunet. Adam, torbamı şuraya bırakabilirim herhalde, diyor. Yalnız mısın, diye soruyor Brunet. Askerlerim öldü, hepsi, diyor adam. Benimkiler de, diyor Brunet. Adın ne? Ne dedin, diye soruyor adam. İsmini soruyordum. Ha, adım. Adım Schneider. Seninki? Brune. Konuşmuyorlar. Bu adamı ne diye çağırdım? Rahatsız edecek beni. Brune saatine bakıyor. Saat 5. Güneş kışların ardına çekilmiş ama gök hala yakıyor. Ne bir bulut, ne bir ürperti, ölü bir deniz. Kimse konuşmuyor. Brunet'in çevresinde adamlar başları kollarına dayalı uyumayı deniyorlar ama korku uyanık tutuyor onları. doğruluyorlar, başlarını kaşıyorlar ya da içlerini çekiyorlar. Vay be diyor Mağolu. Şuraya bakın, Burne dönüp bakıyor, ardında bir Alman nöbetçinin önü sıra 10-12 subay duvar dibinden yürüyorlar. Sarı kıvırcık çocuk dişlerinin arasından bunların hepsi kaçmamış mıydı diyor. Buraya nasıl düşmüş bunlar? Subaylar sessiz adımlarla uzaklaşıyorlar, kimseye bakmadan. Askerler rahatsız bir gülüşle alay etmeye çalışıyorlar. Subaylara bakmıyorlar, birbirlerine bakmaktan korkuyorlar sanki. Brune Schneider'e bakıyor, gülümsüyor. Yerde küçük ses patlamaları. Sarı kıvırcık çocukla tartışan çavuşun sesleri bunlar. Sarı kıvırcık çocuk, hepsi diyor, hepsi. Otomobil, kamyon, motosiklet ne buldularsa basıp gittiler. Yüzüstü bıraktılar bizi, piç gibi bıraktılar. Çavuş kollarını göğsünde kavuşturuyor. Çok yazık diyor. Bunu söylemeniz çok üzülecek bir şey. Ha ha diyor sarı kıvırcık çocuk. Bunu söyleyen yalnızca biz değiliz. Almanlar da söylüyor aynı şeyi. Bizi enseledikleri zaman alay ettiler bizimle. Bize Fransız ordusu komutansız bir orduymuş dediler. Ya geçen savaşı kim kazandı? Geçen savaş komutanlar kazanmadı mı? Aynı adamlar değildi değil mi? Aynı adamlardı, aynı komutanlardı. Yalnızca emirlerindeki asker başkaydı. Yani savaşı biz mi kaybettik demek istiyorsun? Biz askerler kaybettik öyle mi? Ha? Söyle bu kadarını söyledin, arkasını da getir. Söylüyorum işte diyor çavuş, söylüyorum. Düşmanın önünden kaçtınız ve Fransa'yı teslim ettiniz düşmana. Konuşmadan onları dinleyen Lambert kıpkırmızı oluyor, eğiliyor çavuşa. Bana baksana diyor. Arkadaş senin ne işin var burada ha? Sen kaçmadınsa bizimle birlikte nasıl geldin buraya? Yoksa savaş meydanında dövüşürken öldüğünde burası cennet mi ha? Söylesene. Bana öyle geliyor ki sen ötekiler kadar hızlı koşamadığın için enselendin. Ne dersin? Ben senin arkadaşın değilim. Ben çavuşum ve senin baban yaşındayım. Kaçmadım da esir düştüm çünkü kurşunum bitmişti. Her yandan adamlar onlara doğru sokuluyor. Sarı kıvırcık çocuk onlara duydunuz mu diyor. Duydunuz mu? Herkes gülüyor. Sarı kıvırcık çocuk çavuşa dönüyor. Tabii babacığım tabii diyor. 20 paraşütçüyü al aşağı ettin, tek başına bir tankı esir aldın değil mi? Aynı şeyleri ben de söyleyebilirim. Kanıt yok. Tanık yok nasıl olsa. Çavuş ceketinin göğsündeki açık renkli 3 nokta eliyle vurarak hırsla gözleri alev alev yanıt veriyor. Benim tanıklarım bunlar diyor. Askeri madalya, savaş madalyası, Legion d'honneur. 1914'te aldım hepsini. Siz o zaman daha doğmamıştınız bile. İşte kanıtlarım. Nerede peki madalyaların? Almanlar gelirken söküp attım hepsini. Herkes bağırıyor şimdi. Çevresinde karın üstü yatmışlar. Başları havada fok balıkları sanki. Tuhaf sesler çıkararak havlıyorlar. Hırs yüzlerini kızartmış. Çavuş dişlerini karnına yapıştırarak oturmuş tek başına hepsine hükmediyor. Biri git ulan işine diye bağırıyor. Pöteğin babanın radyosu. Fransa barış istedi diye bar bar bağırırken ben gidip kendi başıma dövüşecektim öyle mi? İyi be. Bir başkası kötü kötü gülüyor. Generalleriniz şatolarda Almanlarla sarmaş dolaş olurken biz gidip kendimizi öldürecektik ha? Öyle mi istiyordun? Çavuş dönüyor rahat bir sesle. Neden olmasın diyor. Savaşlar insanlar ölsün diye yapılır. Ölseniz ne olurdu? Herkes şaşkın aptallaşmış baka kalıyor. Çavuş bu şaşkınlıktan yararlanarak devam ediyor. Ta baştan beri seyrediyorum sizi diyor. 1939 savaşının askeri, şımarık züppe çocuklar hepsi. Karıdan kızdan başka laf etmesini bilmeyen, şımarık, görev duygusundan yoksun, ilgisiz, idealsiz, kendini beğenmiş bir alay çoluk çocuk. Sizinle konuşmaya korkardı insan. Yüzbaşı sizinle konuşurken kepini eline alır, özür dilerdi önce. Pardon, size zahmet olacak ama acaba bugün birkaç tane patates soyabilir miydiniz bize? Çok teşekkür ederim, zahmet oldu. Ha ha, biliyordum ben, düşünüyordum. Günlerden bir gün gerçekten bir silah patlarsa bunlar ne yapacak diye. İzinler hele, durmadan izin. O kadar şişiniyordunuz ki karılar kızlar biraz emsin sömürsün de aklınız başınıza gelsin diye herhalde boyuna İzne yolluyorlardı sizi. Biz 1914'te iznin lafını edemedik yıllarca. Biz? Evet, siz de izinle çıkıyordunuz 1914'te. Bal gibi çıkıyordunuz. Sen ne biliyorsun ha? Orada mıydın yoksa?
Değildim. Ama babamdan çok dinledim o hikayeleri. Marsilya'da mı dövüşmüş yoksa baban ha?
Biz tam 2 yıl bekledik bir izin koparabilmek için. Gene de en ufak bir nedenle güme giderdi izinden. Gık bile demezdik. 52 ay savaştık. 52 ay içinde evimde kaç gün geçirdim biliyor musun sen?
22 gün.
Evet ya, ne sandın? 52 ayda 22 gün.
Anladık diyor Lambert. Hayatını anlatmaya kalkışma bize.
Size hayatımı anlatmıyorum. Yalnızca biz savaşımızı neden kazandık? Siz savaşınızı neden kaybettiniz? Bunu anlatıyorum size.
Anlamak isterseniz tabii.
Lambert'ın gözleri öfkeyle tutuşuyor. O kadar akıllıysan diyor, söyle bakalım. Siz barışı neden kaybettiniz öyleyse?
Çavuş, barışı mı diye şaşkın soruyor.
Adamlar bağırıyorlar. Barış, barış, barışı neden kaybettiniz?
Siz, diyor Lambert, geçen savaşın kahraman dövüşçüleri. Oğullarınızı savaştan korumak için ne yaptınız?
Almanya'ya suçlarını ödettiniz mi?
Silahlarını elinden alabildiniz mi onun?
Renon bölgesine ne yaptınız?
Ya Röhr bölgesini?
İspanya savaşı ne?
Habeşistan ne? Nedir ha?
İnce uzun bir asker.
Ya Versay antlaşmasını, diyor.
Kim imzaladı Versay'ı, biz mi?
Çavuş hırsla gülüyor.
Ben mi imzaladım yoksa, diyor.
Sen ya, tabii sen. Ne sandın?
Sen oy veriyordun değil mi?
Ben 22 yaşındayım. Hiç oy vermedim daha.
Ama sen verdin.
Neyi kanıtlar bu?
Şunu kanıtlar ki sen gittin, kör gibi, hayvan gibi oy verdin ve bizi burnumuza kadar boka soktun. Bu savaşı hazırlaman ya da ona engel olman için koskoca 20 yıl vardı önünde. Sen bu 20 yılı ne yaptın ha?
Ne yaptın koca 20 yılda? Onun için söylüyorum.
Sen kahramansan eğer, ben de en az senin kadar kahramanım. Benim de başımda komutanlarım, elimde silahım olsaydı en az senin kadar dövüşürdüm ben de.
Ama neyle dövüşecektim? Söylesene.
Kurşunun bile yoktu, kurşunun.
Kurşunun olmadıysa suç kimde, diyor çavuş.
Stalin'e kim alkış tuttu?
Sırf patronun canına okusun diye aklına estikçe grev yapan kimdi?
Daha çok para isteriz diye bar bar bağıran kimdi ha?
Fazla mesai yapmayız. Her hafta 2 gün tatil isteriz. Her yıl ücretli tatil isteriz. İsteriz, isteriz.
Ondan sonra otomobiller, kızlar, gezmeler, danslar, sinemalar ha?
İsteseniz neler yapabilirdiniz siz ama yapmadınız, çalışmadınız.
Çalışmak işinize gelmedi.
Ben ömrüm boyunca köpek gibi çalıştım, köpek gibi.
Ondan sonra sarı kıvırcık çocuk 4 ayak üstü çavuşa sokulmuştur. Yüzü kıpkırmızı hırsla haykırıyor.
Ne dedin, ne dedin?
Çalışmadık mı?
Söylesene ha, ben 11 yaşında okulu bıraktım, babam öldü.
11 yaşından beri çalıştım ben, dul anama baktım, anladın mı?
Çalışmadık ha?
Savaşı kaybetmiş olmakla suçlanmasını yalnızca gülüyor ama çalışmamış olmakla suçlanmaya katlanamıyor, affetmiyor bunu. Bununla bir şeyler yapmak umudu olur belki diye düşünüyor.
Çavuş da 4 ayak olmuş, hırsla bağırıyor şimdi. Birbirine bakarak bağırıyorlar.
Schneider eğiliyor, engel olmak istiyor. Brunet tutuyor onu. Bırak diyor, oyalansına.
Schneider itiraz etmiyor, doğruluyor. Tuhaf gözlerle Brunet'e bakıyor.
Hadi hadi diyor Maul'u, bırakın.
Dövüşecek misiniz be?
Dövüş zamanı geçti. Dövüşmekse Almanlarla dövüşmek gerekirdi.
Sarı kıvırcık çocuk da oturuyor, omuz silkiyor. Bak diyor, midemi ağrıttım.
Uzun bir sessizlik. Sarışın kıvırcık çocuk ayaklarının altındaki otları çekiştiriyor.
Ötekiler bir an öylece bekliyorlar. Sonra hepsi 4 ayak üzerine sürünerek yerlerine dönüyorlar.
Maul'u gülümsüyor. Sonra barıştırıcı bir sesle çocukça laflar bunlar diyor.
Hep çocukça laflar. Bruno arkadaşlarını düşünüyor, yoldaşları.
Dişleri sıkılmış, savaşlar kaybediyorlar bozgundan bozguna.
Her adımda zafere biraz daha yaklaşıyorlar onlar.
Maul'a bakıyor. Bu cinsi tanımıyorum ben diye düşünüyor.
Birden konuşmak ihtiyacı duyuyor. Karşı konulmaz bir ihtiyaç.
Schneider orada, Bruno gördün ya diyor Schneider'a. Telaşlanmaya değmez.
Schneider yanıt vermiyor. Ağır, güzel yüzü renksiz kalıyor. Brune sıkılıyor birden, sırtını dönüyor. Pasif karşı koyuştan nefret eder o. Biraz bir şey yiyebilseydik diyor Lambert. Maul'u duvarları demir telli çitten ayıran boşluğu gösteriyor. Ağır duygulu bir sesle konuşuyor, bir şiir söylüyor. Buradan gelecek diyor. Buradan gelecek işte. Kapılar açılacak, kamyon girecek içeri ve bize demir tellerin üstünden ekmekler atılacak. Brune Schneider'e yan gözle bakarak alay ediyor. Gördün ya diye tekrarlıyor. Telaşlanmaya değmez. Savaş, bozgun, yenilgi, hepsi çocukça laflar bunlar. Asıl olan ekmek. Schneider'ın göz kapaklarına kısacık bir alay pırıltısı yapışıyor. Hüzünlü bir sesle, ne yaptılar bunlar sana dostum diyor. Hoşlanmıyor gibisin. Brune hırçın, hiçbir şey yapmadılar diyor. Ama onları duyuyorum. Yeter bu. Schneider'ın bakışları yarı açık tuttuğu sağ elinde tırnaklarına bakıyor. Kalın, yumuşak sesiyle insanları sevmedikçe onlara yardım etmek zordur diyor. Brune kaşlarını çatıyor. Huma'da çok resmim çıktı. Tanımak kolay beni. Onlara yardım etmek istediğimi ne biliyorsun? Schneider'ın yüzü kapanıyor. Gevşek bir sesle hepimiz birbirimize yardım etmek zorundayız diyor. Tabii diyor Brune. Kendinden memnun değil, hiç değil. Önce öfkelenmemesi gerekirdi. Ama asıl öfkesini bu öfkeyi paylaşmak istemeyen şu serseme gösterdiği için kızıyor kendine. Gülümsüyor, duruluyor. Gülümseyerek öfkem onlara değil diyor. Kime öyleyse? Brune Schneider'a dikkatle bakıyor. Onları aldatanlara diyor. Schneider kötü kötü gülüyor. Sonra sözcüğün üzerine basarak düzeltiyor. Bizi aldatanlara. Hepimiz aynı bayrakla yola çıktık çünkü. Brune az önceki öfkesinin içinde yeniden kabardığını duyuyor. Boğazına bir şey tıkanır gibi oluyor zorlukla. Nasıl istersen diyor. Öyle olsun. Ama şunu söylemek isterim ki ben asla hayale kapılmadım. Ben de kapılmadım diyor Schneider. Ama neyi değiştirir bu? Aldatılmış ya da aldatılmamış buradayız işte. Ne olacak? Burada olmuşuz, başka yerde olmuşuz. Ne fark eder aslında? Brune durulmuştur şimdi serin kanlıkla. Nerede insanlar varsa benim yerim orası diye düşünüyor. Yerim orası, işim orası. Schneider bakışlarını kapıya çevirmiş, konuşmuyor artık. Brune ona öfkesiz gözlerle bakıyor. Kim bu? Nasıl bir adam? Bir aydın mı, anarşist mi? Savaştan önce neydi? Biraz fazla hantal. Kapı koy vermiş biraz ama bütünüyle iyi. İşe yarayabilir. Akşam duvarların görünmeyen simsiyah kentin üzerine pembe ve gümüşlü ağır ağır iniyor. İnsanların dalgın gözleri var şimdi. Artık kıpırdamıyorlar. Askerlere özgü o büyük sonsuz sabır akşamla birlikte inmiş üzerlerine bekliyorlar. Günlerce günlerce postayı beklemişlerdir. İzinleri Alman saldırısını beklemişlerdir. Bu onların savaş sonunu beklemeleridir gerçekte. Savaş bitmiştir ve onlar hala bekliyorlar. Ekmek yüklü kamyonu bekliyorlar. Alman nöbetçileri bekliyorlar. Barışı bekliyorlar şimdi. Yalnızca önlerine bir küçücük gelecek kırpıntısı görebilmek için. Ölmemek için yalnızca. Gecede çok uzakta, geçmişte çok uzakta bir çan çalıyor. Maul'u gülümsüyor. Hey Lambert, belki de barış imzalandı diyor. Lambert da gülüyor. Birbirlerine göz kırpıyorlar. Lambert ötekilere anlatıyor. Bir güzel kafaları çekip zom olmaya yemin ettik biz diyor. Barış olduğu gün diyor Maul'u. Sarı kıvırcık çocuk alayla gülüyor. Barış olduğu gün diyor. Ben 15 gün hiç ayrılmayacağım. Ne 15 gün ne bir ay diyor ötekiler. Geberip gidene kadar içeceğiz be. He hey, geberene kadar içeceğiz. Sabırla birer birer usul usul umutlarını kırmak, hayallerini yok etmek, korkunç aklın almayacağı kadar korkunç koşulları çırılçıplak onlara göstermek ve onlara herkesten, her şeyden ve en önemlisi kendi kendilerinden nefret etmeyi öğretmek gerek. O zaman bu kez bakan Schneider'dır, düşüncelerini okuyormuş gibi haşin bir bakış. Brune de aynı haşin gözlerle ona bakıyor. Zor olacak diyor Schneider. Brune kaşlarını kaldırıyor, bekliyor. Schneider zor olacak diyor tekrar. Hangisi zor olacak? Bize bir bilinç kazandırmak. Çok zor olacak. Bir sınıf değiliz biz. Düpedüz bir sürü yalnızca. Çok az işçi var. Köylüler, küçük burjuvalar. Çalışmıyoruz bile. Hiçbir varlığı olmayan varlıklarız biz. Brune elinde olmadan Korkma diyor. Çalışacağız günün birinde. Evet, çalışacağız tabii, biliyorum. Ama tutsaklar gibi çalışacağız ve hiçbir zaman büyük sürüden arta kalmış bir tortu olmaktan kurtulamayacağız. Bize paylaşabileceğimiz nasıl bir duygu önerebilirsin sen? Bir grev grevcilere güçlerinin bilincini duyurur. Ama burada bütün Fransız tutsakları ellerini kavuşturup kımıldamadan otursalar, Alman ekonomisinde en küçük bir kıpırtı yaratamazlar. O halde soğuk gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Bruno, demek beni tanıdın diye düşünüyor. Günah benden gitti öyleyse. Gözüm üzerinden ayırmayacağım seni. Birden nefret Schneider'ın yüzünü aydınlatıyor. Sonra hemen de aynı anda sönüyor aydın. Bruno da bu nefretin kime dönük olduğunu kestiremiyor. Birden bir ses şaşkın ve hayran bağırıyor. İşte işte Almanlar! Nerede, nerede? Herkes başını kaldırıyor. Soldaki nöbet kulübesinde bir Alman askeri görünüyor. Başında kask, elinde makinalı tabanca, belinde el bombası. Arkasından bir asker daha yürüyor, omuzunda tüfek. Biri, eh diyor, geç oldu ama sonunda hatırladılar bizi. Hepsi rahatlamış görünüyorlar şimdi. Yasaları, yasakları ve değişmez sürekliliği ile insanların dünyası geri dönmüştür onlara. İnsanoğlunun egemenindeki dünya geri dönmüştür. Başlar ikinci kuleye çevriliyor. İkinci kule boş henüz ama insanlar inanmış gözlerle bakarak bekliyorlar. Postanede gişenin açılmasını ya da tren yolunda mavi trenin geçmesini bekledikleri gibi. Duvarın üzerinde bir kask görünüyor. Sonra bir ikinci, makinalı tüfek taşıyan başı kasklı iki canavar. Korkunç silahlı parmaklığa yerleştiriliyor. Namluyu kalabalığa çeviriyorlar. Kimse korkmuyor. İki nöbet kulübesi de dolu şimdi. Duvarın üzerinde bekleyen nöbetçiler serüvensiz, rahat bir gece vaat ediyor. Hiçbir emir onları uykularından koparıp karanlığa, karanlık yollara fırlatmayacak. Kendilerini güvenli hissediyorlar. Gözlüklü iri yapılı bir adam, bir papaz cebinden bir küçük İncil çıkarıyor, mırıldanarak okumaya koyuluyor. Suçları bağışlatıyor diye düşünüyor Bruno ama öfke içine sokulmadan üzerinden geçip gidiyor. Dinleniyor. 15 yıldan beri ilk kez bir gün ağır ağır kendinden yapacak hiçbir şey olmadan geceye doğru akıyor. Uzak tanıdık bir haz, başı boşluk hazlı çocukluğundan geri dönüyor ona. Gök orada duvarın üzerinde toz pembe elle tutulacak kadar yakın ve yararsız. Bruno göğe tuhaf bir utançla bakıyor, sonra yere, ayaklarının dibinde kımıldayan, alçak sesle konuşan, torbaları paketleri açan, kapayan, tekrar açan, tekrar kapayan insanlara bakıyor. Bir gemi güvertesine sığınmış göçmenler bunlar. Ne suçları var diye düşünüyor ve canı gülümsemek istiyor onlara. Ayaklarının acıdığını düşünüyor. Schneider'ın yanına yere oturuyor. Postallarının bağlarını gevşetiyor. Esniyor. Tıpkı gök gibi yakın, gök kadar yararsız bedeni hissediyor birden. Kendi kendine hava serinliyor diye söyleniyor. Yarın işe başlayacağım. Yer kül rengi bir aydınlıkla aydınlık. Küçük, yumuşak, anlaşılmaz bir tıkırtı duyuyor Bruno. Kesik kesik, düzensiz bir ses tempoyu yakalamaya çalışıyor. Bunun Morse işareti olduğunu düşünerek eğleniyor. Sonra birden anlıyor. Birinin dişleri birbirine çarpıyor. Doğruluyor, önünde çıplak bir sırt fark ediyor. Üzerine simsiyah, korkunç bir kabukla çıplak bir sırt. Yolda bağıran asker bu. Ona kadar sürükleniyor. Çocuğun tüyleri diken diken titriyor. Şşt diyor Bruno. Çocuk yanıt vermiyor. Bruno torbasından bir yün kazak çıkarıyor. Şşt. Çıplak omuza dokunuyor. Çocuk ulumaya başlıyor. Birden dönüyor. Bruno'ya bakıyor. Nefes nefese. Yapışkan bir sümük burun deliklerinden ağzına kadar akmış. Bruno onun yüzünü ilk kez görüyor. Çok genç, çok güzel bir çocuk bu. Morarmış yanakları, kirpikleri dökülmüş, iri gözleri var. Bruno usulca korkma diyor. Korkma, şu kazağı giy. Çocuk kazağı ürkek bir tavırla alıyor, uslu bir çocuk gibi sırtına geçiriyor. Kolları iki yana açık, hareketsiz duruyor. Kazağın kolları fazla uzun. Çocuğun omuzlarından düşüyor, Bruno gülüyor. Kollarını kıvır diyor. Çocuk yanıt vermiyor, kımıldamıyor. Bruno'nun kollarını tutuyor, kazağı yukarı kıvırıyor. Bu akşam diyor çocuk. Yok canım, sahi mi? Ne oluyor bu akşam? Tören bu akşam. Kurban edecekler bizi. İyi diyor Bruno. İyi, çok iyi. Çocuğun cebini karıştırıyor. Kirli kanlı bir mendil buluyor. Fırlatıp atıyor mendili. Cebinden kendi mendilini çıkarıyor, uzatıyor. Şu burnunu bir sil bakalım. Çocuk burnunu siliyor. Mendili cebine sokuyor. Titremeye başlıyor yeniden. Burnunu usul usul başını okşuyor. Bir kedi okşuyor gibi. Haklısın diyor. Haklısın. Çocuk sakinleşiyor. Dişleri birbirine vurmaz oluyor. Burnu yanındakilere dönüyor. Tanıyan var mı içinizde? Canlı gözlü ufak esmer biri dirseklerine dayanarak doğruluyor. Adı Şerpin diyor. Ara sıra bak ona diyor Bruno. Bir bok yemesin. Bakarım diyor esmer ufak bir genç adam. Senin adı ne? Vernier diyor adam. Ne iş yapardın? Lyon'da tipograftım. Tipograf? Üçte bir şans. Yarın konuşurum onunla. İyi geceler. İyi geceler. Bruno yerine dönüyor. Oturuyor. Bir bilanço yapıyor kafasında. Malı tüccardır mutlaka. Çok az ümit var onda. Çavuşta da ümit yok. Yontulması olanaksız. Lambert şaşkının biri. Şu sıra sinizminin altında her şeyle tam çözülme halinde. Kazanılabilir. Kuzeyli. O bir tarla faresi. Üzerine durmaya değmez. Bruno tarla farelerini sevmiyor. Sarı kıvırcık çocuk, Lambert'la ikisi aynı hamurdan yoğrulmuş ama sarı kıvırcık çocuk daha zeki. Hem sonra çalışmaya saygısı var onun. Ham maddenin en iyisi o. Tipograf belki de genç bir yoldaşı. Bruno sigarasını içen Schneider'a bakıyor. Schneider hareketsiz, gözleri iri iri açılmış uyuklar gibi. Bakalım görürüz diye düşünüyor Bruno. Genç papaz İncil'i elinden bırakmış konuşuyor. Yanında yarı yatmış üç genç adam onu saygılı bir gülümsemeyle dinliyorlar. Şimdiden üç kişi bu hızla beni geçecekler. Hiç olmazsa ilk günlerde. Bunlar şansı diye düşünüyor Brunet. Nerede olsa çalışabilirler. Hatta pazar günleri. Pazar dualarını yaptırabilirler. Maolu içini çekiyor. Bu gece gelmezler artık diyor. Kimler diye soruyor Lambert. Kamyonlar karanlık bastı artık. Yere uzanıyor. Başını torbasına dayıyor. Dur diyor Lambert. Bende bir çadır bezi var. Kaç kişiyiz? Yedi diyor Malu. Yedi mi? Hepimizi alır öyleyse. Yan yana yatarız. Battaniyesi olan var mı içinizde? Malu torbasından battaniyesini çıkarıyor. Çavuş da Kuzeyli kendilerinkini çıkarıyorlar. Sarı kıvırcık çocuğun battaniyesi yok. Brunet'in de yok. Zararı yok diyor Lambert. Olanlar hepimize yeter. Karanlıktan bir yüz sıyrılıyor. Utangaç, gülümseyen bir yüz, bir ses. Çadır bezine uzanmama izin verirseniz battaniyemi paylaşırım sizinle diyor. Lambert'la Maolu soğuk gözlerle saygısız yabancıya bakıyorlar. Lambert yer yok diyor. Maolu daha yumuşak anlatıyor. Burada arkadaşlar kendi kendimize yatmak istiyoruz diyor. Gülümseme kayboluyor. Gece yutuyor gülümsemeyi. İşte büyük toplumun içinde bir küçük toplum şekillendi bile. Rastlantının yaptığı bir küçük toplum. Dostluktan, gerçek dayanışmadan yoksun ama buna karşın şimdiden başka insanlara, kendi içindekilerden başka insanlara kapalı bir toplum. Bruno da bu toplumun içinde. Gel diyor Schneider, ikimiz benim battaniyeyle yatarız. Bruno tereddüt ediyor, biraz sonra diyor. Canım yatmak istemiyor şimdi. Ben de istemiyorum diyor Schneider. Ötekiler battaniyelere sarınırken onlar ikisi yan yana oturuyorlar. Schneider sigara içiyor. Sigarayı avucunda saklıyor nöbetçiler görmesin diye. Cebinden bir paket sigara çıkarıyor, uzatıyor. Bir sigara alır mısın? Şu duvarın arkasına geç, yak. Oradan alevi göremezler. Bruno sigara içmek istiyor ama gene de reddediyor. Mersi şimdi istemedi canım. Okul çocuğu kaçamaklarını kabullenemiyor içi. 16 yaşını geçeli çok oldu. Küçük nedenlerle Almanlara isyan eder görünmek. Onları iradesine toptan, önceden boyun eğmek anlamına gelir aslında. İlk yıldızlar parlamaya başlamış. Duvarların ötesinden, uzaktan tuhaf, yabancı, bilinmedik bir şarkı geliyor kulaklarına. Kazanmışların şarkısı. 20 bin yorgun, hırpalanmış beden üzerinden uyku ağır ağır akıyor. Her beden bir dalga, bir hüzünlü karanlık taş avlu, bir deniz gibi. Bir ölü deniz gibi inliyor. Bruno hiçbir şey yapmamaktan yorulmuştur. Bir güzel yıldızı gök, bir başını kaldırıp baktığı an güzeldir insan için, bir an için. Uyumak daha iyi. Esneyerek Schneider'a dönüyor ve birden gözleri sertleşiyor, canlanıyor. Schneider bırakmış, dalgın sigarasını sönmüş, yakmamış izmarit öylece aralık dudaklarında sarkıyor, hüzünlü gözlerle göğe bakıyor. Schneider şimdi onun içinde sakladıklarını öğrenebilir belki şu anda. Parisli misin diye soruyor Bruno. Hayır. Bruno dertli bir sesle, ben Paris'te oturuyorum ama aslında Complexluyum, Saint Etienne'li. Birkaç saniye sonra Schneider isteksiz, ben Bordeaux'luyum diyor. Ha diyor Bruno, Bordeaux'sa, bilirim Bordeaux'su, güzel ama hareketsiz bir kent değil mi? Orada mı çalışıyordun? Evet, ne iş yapardın? Ne iş mi yapardım? Evet, bir avukatın yanında katiptim. Ha diyor Bruno, esniyor. Schneider'in askerlik cüzdanını görmeli mutlaka. Ne yapıp edip görmeli. Ya sen diye soruyor Schneider. Bruno irkiliyor. Ben mi? Evet. Komisyoncu. Ne komisyoncusu? Ne olursa. Anlıyorum diyor Schneider. Bruno küçük duvara doğru kayıyor. Dizlerini burnuna kadar kaldırıyor. Şimdiden uzaklaşmış bir sesle uyumadan önce gününde bilançosunu yapan rahat mutlu bir adam gibi içini çekiyor. İşte böyle diyor. Schneider aynı uzak sesle işte böyle diye yanıt veriyor. Bruno birden eşi görülmemiş bir rezalet oldu bu diyor. Baştan belliydi böyle olacağı diyor Schneider. Bruno omuz silkiyor. Nasılsa yenilmiştik biz diyor. İlk günden yenilmiştik. Bir an önce olup bittiği daha iyi oldu. Kan akmadı boşuna. Schneider kötü kötü gülüyor. Kan akmasına diyor. Akacak daha. Dur bakalım. Yeni başladı daha. Daha çok kanımızı akıtır bunlar. Bruno başını kaldırıyor. Dikkatle bakıyor. Sen diyor bozguncusun. Ha? Bozguncu değilim. Yalnızca gerçeği görüyorum. Bu bir yıkılış. Sonun başlangıcı bu. Hangi sonu? Diye soruyor Bruno. Sonu gelmedi daha işin. Gelmedi. Duruyor Bruno bakıyor. Schneider'ın itiraz etmesini bekliyor ama Schneider susuyor. Azarlanmış bir çocuk gibi ayaklarının ucuna bakıyor. Sigarası hala dudaklarının arasında. Bruno bu noktada kalamaz artık. Düşüncesini geliştirmesi, şekillendirmesi gerek ama şimdi o düşünce deminki düşünce değil. Bu sersem konuşsaydı, sorsaydı Bruno aç kurt gibi atılacaktı üzerine. Şimdi canı konuşmak istemiyor. Konuşmak tiksindiriyor onu. Sözcükler bu hantal, duygusuz yığının üzerinden İçine sokulamadan akıp gidecek çünkü biliyor. Fransa aşırı milliyetçilikleri yüzünden, kör gururları yüzünden savaşa kaybedilmiş gözüyle bakıyorlar. Kendilerini yeryüzünde yapayalnız ve yeryüzünde baş edecek kadar güçlü sanmışlar. Her zaman ve günün birinde kahraman orduları bozguna uğrayınca dünyanın sonunun geldiğine inandılar hemen. Ne büyük aldanış. Schneider tuhaf bir ses çıkararak başını sallıyor. Bruno bu yanıtla yetiniyor, devam ediyor. Savaş daha yeni başlıyor arkadaş, daha yeni başlıyor. Son değil bu, başlangıç. 10 aya kalmaz Cap'ten Bering Boğazı'na kadar tüm dünya silaha sarılacak. Schneider alayla gülüyor. Ya biz diye soruyor. Biz Fransızlar diyor Bruno, bir başka cephede savaşı sürdüreceğiz. Almanlar endüstrimizi savaş endüstrisine dönüştürmek isteyecekler. O zaman proletarya duruma el koyacak, engel olacak bunu. Engel de olmalıdır işte o gün. Schneider hiçbir hareket yapmıyor. Yüzü bomboş, burnu rahatsız oluyor. Ağır yüklü susuşlar Brunot'un savaş taktiğidir. Şimdi o kendi silahıyla vuruluyor. Schneider'ı konuşturmak istemiştir ama sonunda konuşan kendisi olmuştur. Yenen Schneider'dır şimdi. O da susuyor. Schneider susmakta devam ediyor. Bu susuş çok uzun zaman sürüp gidebilir. Bruno ürkmeye başlıyor. 21. ayrımın sonu, sayfa 245.